Emin Sesinden bir kez daha merhaba sevgili dinleyenler. Münir ve Ali ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün biraz sosyal demokrasi üzerine konuşmaya karar verdik. Bildiğiniz gibi geçen hafta sonu Türkiye'de yerel seçimler oldu ve sosyal demokrat olduğunu iddia eden Cumhuriyetçi Halk Partisi 22 yıldan sonra AKP'nin önüne geçmeyi başardı. Buradan da yapılan yorumlarda sosyal demokratların işte Türkiye'de yükseldiği, aynı zamanda Kıbrıs'ta da yükseldiği şeklinde bir yorum oldu Zeki Çeler'in, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin başkanının. Amacımız tabii ki şey değil, Türkiye'deki yerel seçimleri konuşmak değil. Ama buradan yola çıkıp biz sosyal demokrasiyi tartışabiliriz diye düşündük. Tabii sosyal demokrasi bugün ifade ettiği şey tarihi içerisinde çok değişime uğramış. Yani teorisi de değişime uğramış, pratiği de değişime uğramış. Bundan belki de 150 yıl evvel işçi sınıfıyla birlikte alınan bir siyasal hat bugün pek de öyle işçi sınıfıyla birlikte anılmıyor. O anlamda sosyal demokrasinin bir serüvenini takip ederiz ve bugünün neoliberal krizinin, neoliberal çağın krizinin merhemi olabilir mi ya da çaresi olabilir mi iyi bir tekrardan konuşuruz. Geçen programda da konuşuyorduk, özellikle neoliberalizmin krizinde nasıl faşizmin yükseldiğini. Sosyal demokrasi bu krize bir cevap olabilir mi, olamaz mı? Devrim mi, reform mu tartışmaları ya da hangi taleplerin devrimci talepler haline geldiğini, çok farklı tartışmalar yürütebileceğimiz bir başlık. Belki CHP'nin ne kadar sosyal demokrat olup olmadığını da tartışabiliriz. Ama bunlar için mutlaka bir tarihsel arka plan oluşturmamız gerekiyor. Bu kavram gökten zembille düşmedi. Dediğim gibi işte bir 150 yıl evvel işçi sınıfıyla birlikte anılan bir kavramdı. Bugünse oradan kopmuş görünüyor. O anlamda ikinizden birine yavaş yavaş bu tarihsel arka kavramı oluşturması için sözü bırakacağım. Nereden geldi hayatımıza bu sosyal demokrasi? Artık Lasal'dan mı başladık yoksa daha da öncesine mi giderik? Bir yerden başlayalım. Çok kronolojik gitmeyi sevmem bilirim. Hmm. Daha diyalektik bir yöntem uygulayabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Ama kendi içinde çok serüven yaşamış. Bir sürü program çıkmış ortaya. Savrulmalar var. Tekrardan geri dönüşler var. En son bırakalım bu Marksizmi diyen var. Bir yerden başlayalım konuşmaya. Kim başlamak ister?
Şimdi şeyi koymak lazım. Günümüzden ilgili durumu ve sosyal demokrasi tartışması sonuçta yapıyorsak eğer yani öyle bir tarihsel, akademik, özel ilgi alanımız yoksa neyin nereden geldiği çok da fazla bizi ilgilendirmeyebilir. O yüzden tarih analizini bugünden bağlantılı yapmak lazım diye düşünürüm. Ve eğer bugünden konuşuyorsak sosyal demokrasi tartışmasını bugünün ortaya koyduğu soru işaretleri üzerinden yapmamız gerekiyor. O yüzden önce biraz bugünden bahsetmek isterim ben. Bugün geldiğimiz noktada neoliberal ekonomi politikaları uygulanıyor. Genel olarak özünde neoliberal politikaların ne olduğu geçmiş programlarda da tartıştık ama işte kuralsızlaştırma, özelleştirmeler, piyasalaştırma, taşeronlaştırma gibi faaliyetlerle kamunun, devlet erkinin ekonomideki rolünün geri çekilmesi. Ve bu bağlamda insanların günlük hayatına yansıdığı şekliyle güvencesiz çalışma, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamusal olarak, geçmişte kamusal olarak verilen hakların artık piyasa tarafından verilmesi süreci. Şimdi böyle bir bağlamda, bir neoliberal politikalar bağlamında konuştuğumuz zaman insanların hayatı ciddi anlamda gerek hayat pahalılığı anlamında, gerek yoksullaşma anlamında, gerek iş yerindeki koşullar anlamında olumsuz etkileniyor. Ve bu olumsuz etkilenimlerin içerisinde de işte eski sendikalı yaşam, ücretsiz sağlık, eğitim gibi olgular
sosyal
da,
yardımlar
sosyal yardımlar gibi olgular da sanki sosyal demokrat politikalardı. Ve bugün tekrar o politikalara dönülürse şu an var olan neoliberal yıkımdan, neoliberal yoksullaşma siyasetinden çıkılacakmış gibi bir algı yaratıyor. Şimdi bu bağlamda oturup şunu sormamız lazım. Neoliberalizm ve sosyal demokrat politikalar gibi bir ikilem gerçekten tarif edildiği gibi var mı? Mevcut neoliberal konjonktürde sosyal demokrasi ne demektir? Ve bu anlamda sosyal demokrasi nedir? Sosyal demokrasi nedir sorusunun tarihte bence kabaca en az 4 tane cevabı var.
Evet, galiba.
4 çeşit sosyal demokrasi tanımlayabiliriz. Kafadan bilmiyorum. 3-4 tam şey yapamadım. Konuşurken da çıkacak. Çok kaba bir sosyal demokrasi tarihini bu anlamda vermem lazım. 1. Sosyal demokrasinin ilk ortaya çıktığı dönem, ki ben geçmişte bazı arkadaşlarla tartıştığım zaman genç arkadaşlarla çok şaşırmışlardı. Marx ve Engels'in kendisi sosyal demokrat. Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Marx ve Engels'in bizim partimiz dediği partiydi. Ya da Lenin'in partisi, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ydi. Yani bir sosyal demokrasi var, Marksizm öncülüğünde oluşturulmuş olan. Burada reform devrim diyalektiği çerçevesinde reformlar içinde mücadele eden ancak nihai hedefin devrim olması gerektiğini tahlil eden bir sosyal demokrasi şeklinde kuruluyor. Sonra kendi içinde devrim yaklaşımının fazla aşırı uç olduğunu, sadece reformlar yoluyla sosyalizme geçilebileceğini evrimci söyleyen evrimci bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bunlar ama samimiyetle gerçekten sosyalizme geçmek istiyorlar. Bunun parça parça reformlar yoluyla olabileceğini, işte eğitimin ücretsiz hale getirilerek, sağlığın ücretsiz hale getirilerek buraya varılabileceğini düşünüyorlar.
Eşit ve genel oy hakkı falan. Evet.
Bu tartışma Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu tartışma devam ederken devrim reform tartışması iklim aşağı yukarı bugünkü iklim gibi. Yani neoliberal politikaların uygulandığı dizginsiz bir sömürünün olduğu kapitalist sistemin çok benzer bir sistem var dünyada. İklim o şekilde. Birdenbire araya büyük bir tarihsel parantez giriyor bu tartışmadan bağımsız olarak. O tarihsel parantez Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki çeşitli çalkantılı dönemlerden sonra Keynesyen politikalarında ortaya çıkmasıyla büyük bunalım 1929 falan hızlı geçiyorum. Onunla birlikte sosyal refah devleti adı verilen Sovyetler Birliği karşısında kapitalist dünyanın kendi emekçi sınıflarını kendi elinde tutabilmesi için ekonomi politikalarını değiştirdiği,
ılımlılaştığı ya da tahvil verdiği,
eğitimin ücretsiz, sağlığın ücretsiz, ulaşımın, barınmanın sağlandığı, sendikaların kooperatif yöntemlerinin uygulandığı bir modele geçiyor kapitalizm. Bir parantez açıyor Sovyetler Birliği karşısında. O parantez birdenbire sosyalistlerle sosyal demokratlar arasında var olan tartışmayı başka bir bağlama oturtuyor. Çünkü sosyal o zamanın tartışan sosyal demokrasisi bu bağlama çok güzel oturabiliyor ve diyorlar ki işte tam da bizim söylediğimiz şey deyip devletle eklemlenen eğitim, sağlık politikaları üzerinden kendini var eden ve rejimle özdeşleşen ama kapitalizmin ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmış olan rejimle özdeşleşen bir yapıya kavuşuyor. Üçüncü bir sosyal demokrasi çıkıyor ortaya yani. Marksizm, Marksizm içi tartışma ve en sonunda da sosyal refah devleti bağlamına oturan sosyal demokrasi. Ama bu sosyal refah devletiyle olan ihtiyacı ortadan kalktığı zaman kapitalist sistemin 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarla birlikte aynı sosyal refah devletinin tabutuna çiviyi de aynı sosyal demokrasi çakıyor. Bütün özelleştirmeler, deregülasyon politikaları, neoliberal politikalara geçiş dünyada sosyal demokrat partiler önderliğinde yapılıyor. Sosyal refah devletinin tasfiyesini sosyal demokratlar yapıyor. Bizde de böyle oluyor. 1998'de UBP-TKP hükümeti döneminde bu acı ilaçtır, içeceksiniz lafını da sosyal demokratlar söylüyor. Bu memleket bizim platformunun kurulma sebebi olan lafı da onlar söylüyor. Ve neoliberal döneme geçmiş bulunuyoruz. Şu anki sistemde artık reformlar yoluyla sosyalizme varma perspektifi de kalmamış. Sadece kapitalizmin eski ihtiyaçları doğrultusunda uyguladığı politikalara denk düşüyor olduğu için kendini bir kurtarıcı gibi göstermeye çalışan ama aslında miadını doldurmuş bir ideolojiden bahsediyoruz. Yani bugün sosyal demokrasi denen ideolojinin hiçbir tarihsel, sosyal, ekonomik, maddi zemini yoktur. Hatta bence sosyal demokrat bir parti de yoktur dünyada. Böyle. Benim girişim böyle olsun.
Çok güzel bir giriş oldu. Yes, Ali.
Sosyal demokrasinin somut bir zemini kalmadığı noktasında katılıyorum Müller'ün söylediğine. Neden? Çünkü aslında sosyal demokrasiyi şu tartışma, sosyal demokrat olduğu iddiasındaki özne ve yapıları şu tartışmayı yapmak zorunda bırakan bir süreç var. Yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinde olan tartışmalarda tam da konuşulduğu gibi reformlar yoluyla sosyalizme doğru evrileceğini iddia eden bir sosyal demokrat hareket var. Hatta orada belki biraz ayrıntı bir tartışma gibi gözüküyor ama yani bunların kendisi sosyalist olma iddiasından vazgeçmiyor. Örneğin özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi üstünden yaşanan tartışmalarda o kadar büyük bir bölünme yaşanıyor ve artık kendine komünist diyen bir hareket ortaya çıkarken enternasyoneller bölünüyor ama ikinci enternasyonel yoluna devam ediyor ve sosyalist enternasyonel adıyla devam ediyor.
Bugün de hala öyle.
Evet. Ve bugün devam eden...
İsmi kaldı ya da ismi kaldı.
Bu, sosyal demokrasinin de bu anlamda zaten sadece ismi kaldı.
Evet.
Çünkü eğer gerçek anlamda bir sosyal demokrasi mücadelesi varsa bu ister istemez Marksizmin ortaya koyduğu çözümlemelerden paralel gitmek zorunda olan bir şey. Ama inatla da kendini bundan ayırmaya çalışan, bu bilhassa da İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkmış olan bir şey. Birazcık da böyle çeşitli ülkelerde kavramsallaştırılmış, işte ortanın solu vesaire gibi sıfatlandırmalar da kazanmış bir süreç. Dolayısıyla bugün o manada bir sosyal demokrat hareket olmadığı, yani kendi taleplerini sosyalizme yöneltme noktasında biçimi tartışılabilir, nasıl gideceği, yönteminin ne olacağı vesaire. Ama o manada bir şey yok. Dolayısıyla sadece bir parantez diye tanımladığımız burada o refah devleti, Keynesyen politikaların olduğu bir döneme özgü bir şeyi sanki de sosyal demokrasinin kendi kafasında yarattığı bir mücadeleler biçimi olarak kurgulayıp bizim ideal yöntemimiz buydu noktasında bir şey savunduğunu iddia eden bir hareket varsa bugün de ona dair bir şey ortaya koyması gerekir ki buna bu arada hiçbir şey yok. Yani adı sosyal demokrat olarak güzellemeler yapılan, bilhassa da anayasada vurgulanan sosyal devlet olma üstünden sürekli atıflar yapılan bir propaganda biçimi dönem dönem arttırılsa da bunu, yani bugün içinden geçtiğimiz neoliberal politikalara kırmaya yönelik hiçbir adımı olmayan tırnak içinde sosyal demokratlar var bugünün dünyasında. Dolayısıyla sosyal demokrat hareketin bugüne dair önerebileceği şey aslında kısmen liberal anlamda daha demokrat olduğunu iddia eden, işte anti milliyetçi vesaire, ki bu her coğrafyada tartışılanla bir bağlama oturuyor.
Evet, ne kadar coğrafyada milliyetçi sosyal demokrat da olabiliyorsun.
Bütün coğrafyalardaki sosyal demokratlar milliyetçi olduğunu düşünüyorum.
Zaten her tartışmada zaten
yani enternasyonalist bir sosyal demokrat yok.
Zaten sosyal demokrat hareketin bence komünist hareketten gerçek anlamının ayrılmasına götüren şey kırılma anlarında tercihini hep milliyetçilikten taraf yapmış olmasıyla alakalımış. Yani işte Bolşevik Parti üstünden yaşanan, onun öncülüğüyle yaşanan o ayrışmayı esas görünür kılan şey, yani şöven politikalar uygulanırken o ülkenin kendi o zamanın tabiriyle sosyal demokratların ne yapacak tartışmasına geliştirilen cevaplarda kendine komünist diyenlerin veya komünist diyecek olanların başka bir şey önermesi, kendine sosyal demokratayı sürdürecek olanların başka bir şey söylemesi yaşattı bize o süreçleri. Dolayısıyla bugünün dünyasında sosyal demokrat denilen şey, dediğim gibi, kısmen daha demokrat olduğu iddiasında, işleri daha düzgün, daha kanuna uygun vesaire yapma gibi iddiasında soyut tartışmalardan öteye gidemeyecek bir sosyal demokrat hareket olduğunu düşünüyorum. Yani bunun önermesi,
ki bunu da liberaller şey hakkıyla yapabilir.
Zaten
bunun için sosyal demokrasiye ihtiyaç yok.
Zaten baktığınız zaman liberaller de yeri geldiğinde, mesela radikal demokrasi, ne farkı var sosyal demokrasiden? Çünkü soyutta hepsi daha demokratik, ne bileyim ben, daha adilane, daha liyakata uygun bir mantıkta idare biçimlerini savunuyorlar. Ancak bunun ekonomi politikte nereye denk düşeceğine dair hiçbir şey söylenmiyor.
Yani şeyi ortaya koymak lazım. Bence kırılma noktası sosyal refah devletinde zaten var olan eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi konulardır. O yüzden onların hepsini tek tek saymamak için tek bir örnek üzerinden ya da iki örnek, eğitim ve sağlık üzerinden gidebilirim. Mesela ücretsiz kamusal, devlet tarafından sağlanan ücretsiz kamusal halk eğitimi. Bu Komünist manifestoda var olan bir taleptir. 1848 devrimleri sırasında acil talepler listesi eklendi ayrıca komünist manifestoya. Orada da var olan bir şeydir. Ya da kamusal bir sağlık hizmeti ve sağlık bakanlığı oluşturulması. Dünyada ilk kez Sovyetler Birliği zamanında hayata geçirilmiş olan bir uygulamadır. Hı-hı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü tartışma bunların üstünden gider ya.
8 saat.
Orasının, evet bir sürü barınmadan ulaşımı sayabiliriz. Yani o, bitmez, çeşitlendirmiyorum. Tamam. İnsanların kendi hayal gücünden onları oraya oturtmasını bekliyorum ki uzamasın program. Tamam. Ama buraya neden vurgu yapıyorum? Şundan dolayı vurgu yapıyorum. Marksistler ya da işte o zamanın sosyal demokratları, yani Marx'ın kendisi de bir sosyal demokrat çünkü evet. O zamanın sosyal demokratları bu talepleri rejimin zaten veremeyeceği, insanların da istemeyi meşru bulacağı, o yüzden rejimle halk arasında, rejimle işçi sınıfı arasındaki çelişkileri gerecek ve devrime götürecek talepler olarak görerek savunuyorlar. Ayrıca da diyorlar ki ola ki biz bunu belli kısmi alanlarda mücadelemiz sonucunda elde edersek, eğitimdir, sağlıktır, barınmadır, sendikadır, bunlar da bizim mevzilerimiz haline gelir. Yani yarın devrime doğru sıçrayacağımızda kazanılmış alanlarımız haline gelir. Hı hı. O yüzden bunların mücadelesinde samimiyetle veriyorlar. Şimdi o dönemden sonra ortaya çıkan ayrışmada Bernstein, Kautsky, şu bu falan filan diyor ki bunlar devrime giden sıçrama tahtası olarak niye görüyorsunuz ki? Bakın biz özellikle Almanya'da çeşitli mücadelelerinden bunların bazılarını yavaş yavaş almaya başladık. Şöyle düşünelim, bir puzzle gibi düşünelim ve her elde ettiğimiz parçanın puzzle'ın bir parçası olduğunu düşünelim. Bütün parçaları elde ettiğimizde resim değişecek. Yani parça parça elde ederek sosyalizme geçmekten bahsediyorlar. Tartışma budur. Soruysa şudur. Sosyal refah devleti uygulamaları 1929 büyük bunalımdan sonra, özellikle 1945'ten sonra hayata geçiren bütün dünyada sosyal demokratların mücadelesiyle kazanılmış uygulamalar mıdır? Yoksa rejimin
taviz vermek zorunda olduğu
rejimin sınıfa, komünist hareket karşısında, Sovyetler Birliği karşısında, komünist mücadele karşısında taviz olarak kendisinin hayata geçirdiği uygulamalarıdır. Yani görmemiz gereken bu, sosyal demokratlar refah devletini yaratmadı. Onlar hala hazırda sosyal demokratik mücadele inan sosyalizme varabileceğini söylerken tarihsel bir tesadüf eseri komünizme karşı rejim sosyal refah devletini yarattı ve buna en uygun partiler de bu sosyal demokratlar, hadi bunlara biraz yol verelim dedi. Aslında olay budur. Mücadeleye yaratılmış bir şey yok. Bugün için bunun anlamı ne? Bugün için bunun anlamı bugün eğitim ve sağlık ve diğer konular gene rejimin veremeyeceği, vermeyi kabul etmeyeceği ve devrimci hale gelmiş olan taleplerdir. Sosyal demokratlar biz bunu mücadeleyle alıp yavaş yavaş sosyalizme varacağız bile demiyorlar.
Zaten fark bu. Zaten bence 20. yüzyılın başındaki sosyal demokratların farkı, onların ister samimiyetle ister takiye değilim bunun adına fark etmez. Biz kimsenin mücadele programını terazide içinde inanarak mı söylediğini, inanmayarak mı söylediğini tartamayız. Ama onların somut olarak böyle talepleri vardı ve Marksizm'den paralel gidiyordu bu talepler. Bugünse sosyal demokrat hareketler çeşitli, işte tırnak içinde söylüyorum, işte demokrasi talepleri dışında özellikle ekonomi politik tartışmalarda hiçbir şekilde Marksistlerden denk düşmemeye ayrıca gayret gösteriyorlar. Çünkü bunun arkaik bir tavır olduğunu düşünüyorlar.
Ve dahası var, sosyal refah devletinin kanı ellerindedir.
Evet. Tabii ki bunlar da aynı zamanda mesela burada psikolojik bir şey bu tarafı, ama siyasal mücadele de hafızayla yürüyen de bir şey. Yani bugün bunu yaparken 10 sene sonra o aynı öznenin farklı bir şey yapabilme motivasyonu 10 sene önce yaptığı şeyden bağımsız oluşamaz. Ve Sosyal Demokrat Hareketi'nin çıkmazlarından da bir tanesi burada. Ve şeyi de söyledim, yani bir şeyin devrimci olup olmadığı, zaten bir talebin devrimci olup olmadığı rejimin onu karşılayıp karşılayamayacağıyla ölçülebilecek olan da bir şeydir. Atıyorum siz çıkıp da 70'lerde dediğinizde eğitim hakkı istiyoruz. Zaten rejim sana bunu vermeye razıydı. Bir anlamda aslında hem taviz demek lazım buna, hem de aynı zamanda da sosyalizme karşı bir önlem. Yani bu kadarından feragat edersek daha büyük bir kaybı önleriz mantığının bir parçasıydı. Dolayısıyla bugünün dünyasında hiç halkçı politikalarla, ekonomik anlamda halkın ihtiyaçlarını karşılamakla ilgisi bile yok Sosyal Demokrat Hareketi. Ve dediği gibi özellikle Avrupa Birliği örneği üstünden örneklendirilmeye veya model olarak sunulmaya çalışan bir Sosyal Demokrat Hareketi'nin kendisi ise tamamen işte Avrupa Birliği gibi çağdaş olalım.
Demek için.
Ama özelleştirmeler de zaten çağdaşça bir şey. Ne bileyim ben, taşeronlaştırma da çağdaşça bir şey. Piyasalaştırma da çağdaşça bir şey. Mantığında yürüyen bir şey. Dolayısıyla o arkayı gözükmeme şeyi, hassasiyeti de buradan kaynaklanıyor zaten.
Yani şöyle, sadece arkayık gözükmeme değil de tarihsel anlamda baktığında, yani sosyal demokratların serüvenine, Marksizm dışına kaymaya başladıkları andan itibaren zaten gidecekleri yönün aşağı yukarı belli bir istikametinin ortaya çıktığı da söyleyebiliriz. Yani işte bir sürü program var bu arada yazılan. Ki işte Gotha programı var, Marx eleştiriyor. Ondan sonra başka programlar da var, Bernstein var. Ama belirli bir süre sonra o ilk çıkış noktasından, yani belki ilk sosyal demokratların hedefi sosyalizme bir geçiş olsa da, daha sonra bu sosyalizme geçiş hedefinden de kopuşu programlarda gözlemleyebiliyorsun. Yani özel mülkiyet rejimini ortadan kaldırmakla ilgili bir sorunu olmadığını zaten kendileri de belirli bir noktadan sonra söylemeye başlıyorlar. Kabul ediyorlar. Hatta Görling programıydı. Proleter ismi, proleter kelimesi bile çıkıyor artık programdan belirli bir yerden sonra. 1960'lardan sonra zaten tamamen inkar. Yani öyle bir ihtiyacın kalmadığı. Yani şu açıdan söylerim. Önce kapitalizmin kendi yarattığı eşitsizliklere, siyasal, ekonomik, politik eşitsizliklere odaklanan ve buna farklı yöntemler, Marksizm'den doğup da bir yöneliş var senin söylediğin gibi. Daha sonra Marksizm dışına çıkan da bir yöneliş var ama gene derdi kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler.
Kapitalizmi ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Evet, kapitalizmi ortadan kaldırmayı. Artık kapitalizmi ortadan kaldırmayı hedeflemeyen bir sosyal demokrasiden bahsedebiliyoruz ki bu da artık kendi ayağına tamamen kurşun sıkmak. 1990 sonrasında
1940'lardan itibaren kapitalizmi ortadan kaldırmamayı hedefleyen şöyle diyen bir sosyal demokrasi var. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri
en iyi ortadan.
Ben idare ederim. En iyi ben ortadan kaldırırım. Bunların yıkıcı, yırtıcı, zarar verici olmasını en iyi ben törpülerim. Ha, en güzel bu olur. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri en iyi ben törpülerim. Demiyor kapitalizmi aşmayı hedefliyor.
Sosyal refah devleti için sosyalizm diyenler bile var.
Bir yerden sonraysa, özellikle 70'li 80'li yıllardan itibarensa artık kapitalizm olmadan, sermaye olmadan biz var olamayız demeye başlayan bir sosyal demokrasi var. O yüzden kapitalizmin iyiliği için gerekirse bu sosyal devletini de yıkacağız demeye varmış bir sosyal demokrasi var. Ve onu da yıktıktan sonra artık kendi varlık sebebi tamamen ortadan kalkmış bir sosyal demokrasi var. Yani kapitalizmin sosyal refah devletini yıkma işi kapitalizm tarafından sosyal demokrasiye verildi. Onlar yapmasaydı gene yıkılacaktı. Ama bu yıkma işi kendilerine verildikten sonra ve bu işi yaptıktan sonra kendi varoluş sebeplerini ortadan kaldırmış oluyorlar. Ha, ben biraz önce şunu söyleyecektim. Ben dedim buradan devam edeceksiniz diye durayım. Biraz önce şunu söyleyecektim. Ne söylediğin kadar, hangi bağlamda söylediğin de çok önemlidir. Yani hangi atmosferde söylediğin de çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim. Mesela 1970'li yıllarda sistemin ücretsiz eğitim sağlık dedim ya, başka örneğe girmeyeceğim. Sistemin, rejimin anayasasında, yasalarında ücretsiz eğitim verme vaadini ortaya koyduğu, kamusal eğitim verme vaadini ortaya koyduğu koşullarda ve bunun içinde asgari düzeyde de olsa bir çaba ortaya koyduğu bir koşullarda çıkıp da bir sosyal demokrat dediğinde okullar dökülüyor. Ne bileyim işte çocukların durumu çok kötü. Kurumlar rezalet durumda dediğinde, yani bir kamu kurumunun var olan olumsuzluklarını işaret ettiğinde, bu aslında bir anlamda ilerici bir şeydi. Çünkü olması gerekeni herkes aynı şekilde paylaşıyor, yani kamusal eğitim. Siz de çıkıp diyorsunuz ki bu çok kötü bir durumda, yani daha iyiye götürelim demek istersiniz. Ama
kamu çok kötü bir durumda lafı 1980'lerden itibaren kamuyu sırtımızdan atalım anlamına gelmeye başladı. Bugün herhangi bir kamusal kurumla ilgili olarak kamu çok kötü durumda dediğinizde, Kıptek'te çok büyük yolsuzluklar var dediğinizde, bu yolsuzlukları düzeltmemiz lazım ki bizim kamusal Kıptek'e ihtiyacımız var demiş olmuyorsunuz. Kıptek'i özelleştirelim demiş oluyorsunuz. Yani aynı şeyi söylüyorsunuz ama içinde bulunduğumuz atmosfer söylediğinizin manasını değiştiriyor. Bugün sosyal demokratlar aynı dili konuşmaya çalışıyorlar ama aslında özelleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, piyasalaştırmaya hizmet ediyorlar.
Benzer bir şekilde faili gizleyen bir tarafı da var bu bağlamsızlığın. Daha doğrusu hangi bağlam içerisinde söylediğinin. Yani bugün eğitimden devam edelim. İşte eğitimle ilgili pek çok şeyden şikayet ediyor sosyal demokratlar da, hatta liberal demokratlar da şikayet ediyor. Fakat eğitimin bu hale gelmesinin yolunu açan neoliberal politikaları değiştirmekle ilgili herhangi bir söz edilmiyor. Yani demiyor mesela yeter artık bu özel okullara verdiğimiz teşvikler, bu teşvikleri keselim demiyor. Ya da başka bir bağlamda şuradan işte özel okul sahiplerine bir kurumsal kurumlar vergisi getirelim. Bu kurumlar artık vergi vermiyorlar. Vergi getirelim de buradan elde ettiğimiz kaynakları kamusal eğitime aktaralım. Demiyor mesela. Sadece kamusal olandan şikayet etmek zaten yeterli oluyor rejimin sınırlarının içerisinde kalmak açısından. Benzer bir durum sağlık için de geçerli, barınma hakkı için de geçerli. Yani bu diplomalar meselesiyle ilgili tartışırken de mesela evet çok kötü bu üniversiteler, sürekli üniversitelere açık izin veriyorsunuz. Niçin böyle? Ama hala daha bu üniversitelere bir kurumsal kurumlar vergisi getirmekten bahseden yok.
Muaftırlar
ve muafiyetlerini kaldıralım, teşviklerini keselim diyen yok. Yani mevcut bağlamın içerisinde istediğimiz kadar sallayabiliriz üniversitelere. Sonuç neyi değiştirecek? O yok.
Zaten baktığın zaman sadece atmosferden dolayı da değil, bence zaten o atmosferin farkında olup da isteyerek o atmosferde o yorumu yapan da bir sosyal demokrasi var. Yani ben o kadar saf olduklarını düşünmüyorum. Eski söylemleri bugün de söylersek politik anlamda artıya geçeriz gibi. Bilhassa bu atmosferde söylemenin başka bir manaya geldiğini bilerek ve bunu bilinçli bir tercih olarak kullanan bir siyasal hareket var karşımıza sosyal demokrasi adı altında. Yoksa senin bahsettiğin tartışmayı düşünelim. İşte kurumlar vergisi. Normalde sosyal demokrat bir hareket veya sosyal demokrat fikriyat eğitimin bir piyasa ilişkisi üstünden tanımlanmaması gerektiğinde söylemesi gerekmez mi? Neden eğitim para alır? İster kreş, ister
ortaokul,
ister üniversite. Neden sosyal demokrat hareket eğitimin, sağlığın, barınmanın vesairenin yani insanın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan her türlü hakkın kapitalizm içerisinde verilmesi gerektiğini söylemiyor. Eğer kapitalizm içerisinde yaşamayı savunsa bile. Çünkü dert bence zaten kapitalizmin ilişkilerini ortadan kaldırmakla ilgili bir şey değil. Tamamen dediğim gibi yani bu dönemde gerekli olan kısmen daha demokrat gözükmek ve bunun üstünden daha neoliberal politikalarsa neoliberal politikalar kendi dilinden daha geriye gitmiş ise neyse artık o kapitalist ilişkilerin durağı onun içerisinde daha farklı bir alternatif olduğu iddiasını yaratmak. Ama bunun kendisi bir liberalden hiç de farklı bir şey değil. Dolayısıyla sosyal demokrasinin zemini ortada aslında yok. Bugün kazanabileceğini iddia ettiği şeyler de tamamen aslında sistemin ihtiyaçları üstünden şekillenen tartışmalar. Yani sen mesela şey örneğini verdin ya, Türkiye'de yerel seçimler oldu vesaire. Örneğin belediyenin verdiği kamusal hizmetler var Türkiye'de. Bunları özelleştirmeyi ya da tasfiye etmeyi zaten reddediyor değil ama şu andaki konjonktürde bunlar o hareketin yükselmesine zemin sağlayabileceği için belki de tartışma anlamında açılan konular değil. Ama özü itibarıyla bunları her tarafta yaymalıyız, bunun üstünden bir hareket güçlendirmeliyiz mantığına bir perspektifi yok yani sosyal demokrasi.
Yani aynı Türkiye üstünden bir örnek daha verebilirim. Mesela CHP, sosyal demokratlar yükselişte Ortada mesela son seçimden sonra, yani son seçim dediğim son genel seçimden sonra, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminden sonra Mehmet Şimşek programı uygulanmaya başlandı. Ve ne dendi bu program için? Rasyonel olandır bu program. Yani kimin için rasyonel olan? Tabii sermaye için rasyonel olan, emekçiler için acı reçete. Yoksa bizim için ya da Türkiye halkları için rasyonel değil. Peki Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu programa rasyonel diyen ve liberallerin savunduğu, oh en sonunda NAS'tan kurtulduk ama bu programın uygulanması gerekir, bu programdan beraber ortaya çıkacak diyen, hatta buradaki sosyal demokratların bile desteklediği programa CHP ne diyor? Hiçbir itirazı yok. Bir konsensüs var bu programın rasyonel olduğu.
O program nedir?
O program
kamu harcamalarının azaltılması, kurumsal vergilerin yani gelir vergisinin kaynağından vergi almanın azaltılması,
dolaylı vergilerin,
dolaylı vergilerin yani halkın sırtındaki vergilerin
ücretlerin baskılanması.
Bu program budur. Bu tam bir neoliberal programdır. Şimdi bunu destekleyen, yani bunun adı var yani neoliberalizm. Evet. Ve neoliberaller de bir şekilde saygı duyalım. 1930'lu 40'lı yıllardan itibaren var olan insanlar. Ve bu insanlar bunu savunuyorlardı Refah Devleti döneminde de.
Ya.
Devlet sosyalizmi diyorlardı Refah Devleti'ne. Bu sosyalizmdir diyorlardı.
Evet.
Zorbalıktır diyorlardı. Bürokrasinin yükselişidir diyorlardı. Herkes deli diyordu kendilerine. Ama onlar bunu savunuyorlardı. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda bu insanlar bunu savunuyorlardı. Sonra sermayenin onlara ihtiyacı oldu. Sosyal demokratlara yıkın bunu dedi. Onlara yürüyün dedi. Şimdi uygulanan program neoliberal program. ABC'si bütün dünyanın her yerinde belli. Kamu harcamalarının azaltılması. Vergiler saydığımız şey işte. Biraz önce saydığımız şey. Şimdi bunu destekleyen herkes neoliberaldir arkadaş. Yani sen kendine istediğin kadar sosyal demokrat de. Eğer sen devletin bütçe açığı, kamu harcamaları, kamudaki delik, kamudaki harcama, kamunun verimliliği gibi şeyler konuşuyorsan neoliberalsin. Sosyal demokrat değilsin yani. Sosyal demokrasinin en azından 4 tane tanımı var. 4'üne de girmiyorsun.
Yani öyle bir noktaya geldik ki sadece bir isim olarak kaldı. Evet. Senin de biraz evvel söylediğin gibi daha demokrat duyulsun diye ya da daha sosyal duyulsun diye. Ama savunduğu bütün politikalar neoliberal politikalar. Yani neoliberalizmin krizine istese de ilaç ya da cevap olamaz sosyal demokrasi.
Böyle takıntıları olmayan insanlar kendilerine ben bir şeyciyim dememek için de her türlü yolu seçiyor. Yani örneğin kendi ülkemizden bir örnek verelim. Ekonomi politikaları anlamında ben HP ile TDP arasında doğru düzgün bir fark göremem.
CTP ile UBP arasında da yok.
O ayrı bir tartışma. ama baktığın zaman mesela neden o iki örneği verdim? Biri kendine sosyal demokrat diyor. Öbürü ise ben sağ veya sol gibi tanımlamalar üstünden tanımlanmak istemiyorum. İşte üçüncü yol vesaire. Neydi o adamın adı? Giddens vesaire. Onun üstünden olmaya, şekillendirilmeye çalışan bir şey. Bana sorarsanız zaten.
O da sosyal demokratların bir farklı haliydi. Evet.
Tabii.
Zaten
o Blair dönemi.
Üçüncü
yolu
da. Zaten üçüncü yolu politik anlamda somutlaştıran, yani bence farklı bir şey değil.
Neoliberal politikalar.
Üçüncü bir yol değil ha o. Adı üçüncü bir yol olan neoliberal politikalar. yani o yüzden mesela İşçi Partisi hala da o buhranı mesela atlatamadı İngiltere'de.
Küreselleşme güzellemeleri falan filan.
Savaş destekçiliği vesaire şu bu. Yani adı üçüncü yol oluyor olması onu üçüncü yapmaz. Esas olan şey somut anlamda ortaya farklı bir önermeyle çıkabilme becerisidir. Yani bunu yapabildiğin zaman yoksa yani üçüncü bir özne, üçüncü bir insanı koydun diye olmuyor şey anlamda, politik anlamda. Yoksa aynı olan biri varsa bunun yanına eklemleniyor. Yine ikiye bir olsa da iki taraf olmuş oluyor. Dolayısıyla adının ne olduğuna takıntılı olmayan bir sürü insan da var. Kendini sosyal demokrat diye tanımlamıyor ama sosyal demokrat diye takıntılı olan isim şeylerinde, tartışmalarında aynı yere denk düşüyor ama bu insanlar. Hiçbir farkı olmuyor.
Yani bu bağlamda baktığın zaman bu üçüncü yol dediğimiz olay sosyal demokrasinin, sosyal refah devletinin tabutuna çiviyi çakma dönemine denk düşer. Yani
son çivi işte.
O defteri kapatma dönemine denk düşer. Ve orada zaten işleviyi tamamlamış durumda oluyor. Şimdi ben şunu söylemek lazım diye düşünürüm. Yani CHP Sosyal Demokrat mı?
Ha, orayı bir tartışalım.
Evet, CHP Sosyal Demokrat mı? Bugün programını zaten sen söyledin. Bugünkü programı bağlamında Sosyal Demokrat değil. Tarihsel olarak baktığın zaman da CHP hiçbir zaman gerçek bir Sosyal Demokrat parti olmadı.
Ortanın solu Ecevit'in tanımı olduğu dönemde de Sosyal Demokrat değildi.
Ya da 1920'li 30'lu yıllarda devletçi politikalar ortaya koyarken de Sosyal Demokrat değildi. Kapitalizmin oluşmasında, sanayi devriminin gerçekleşmesinde, kapitalistleşmede geri kalmış bir coğrafyada ilerleyebilmek için, hızlı bir şekilde ilerleyebilmek için devletçi politikalar uygulayan bir partiydi. Bunun Japon Meiji döneminden ya da Almanya'da Bismarck döneminden bir farkı yok. Daha geri, yani kendinden daha ileri ülkeler belli işleri halletti. İşte Fransa, İngiltere şu bu falan filan. Almanya geri kaldığı için devletçi bir şekilde sanayiyi geliştirmek üzere bir hamle yaptı. Yani bu kapitalizmde, özellikle emperyalizm ortaya çıkana kadar kullanılan ve işe de yarayan, yani Japonya'da ve Almanya'da işe yaramış olan ama emperyalizm ortaya çıktıktan sonra beyhude olan bir çabaydı. Emperyalizm ortaya çıktıktan sonra Türkiye bu modeli denedi. Olmadı. Yani böyle bir durum var. Ama bu model, bu uygulama tarzı, devlet eliyle kapitalizmi inşa etme modeli bir modeldir, vardır yani. Bunun adı sosyal demokrasi değil. Bu Almanya'da uygulandı.
Bu bir ihtiyaçtır zaten.
Evet.
Yani ileri kapitalist ülkeler bir anlamıyla kapitalizmi, kapitalist firmalar, kapitalist ilişkiler üstünden yaratabilme. Bu zaten işte Fransa, İngiltere vesaire de
kendiliğinden
böyle
oldu.
Evet. Zaten hatta monarşileri devirme süreci böyle oldu.
Evet.
Veya monarşilerin anlaşarak kapitalist bir devlet yaratma.
Geç kalanlar da yetişebilmek için.
Geç kalanlarsa burjuvazisini kendi yaratmak zorunda olduğu için devletin zor araçlarıyla burjuvazinin, çok cılız anlamda var olan burjuvazinin yetişemeyeceği yerlerde kapitalist ilişkileri devlet eliyle örmek zorundaydı. Yani kömürü çıkaracak bir firma yoktu Türkiye'de.
Büyük sermaye gerektirir.
20'lerde, 30'larda. Dolayısıyla bunu yapmak zorunda. Ha tabii ki bunun konjektürel ihtiyaçları da var ha. Yani dünyada işte Sovyet tehlikesi, yani şey anlamında sosyalizmden ürkerken bir şeyler yapma ihtiyacı gibi gibi ihtiyaçlar. Oraları hafife alalım anlamında söylemiyorum bunu. Hı-hı. Ama kapitalist ilişkilerini kuramayacak derecede cılız ve zayıf olan bir burjuvaziyi kendi devletin zor gücüyle yardımlaşarak inşa etmek zorunda olan devletler vardı. Bunlarsa kapitalizme daha sonra geçmiş devletler, yani Avrupa devletlerinden farklı olarak işte Türkiye gibi ya da işte Japonya gibi vesaire, buralarda devletin zor aygıtıyla çeşitli ekonomik ilişkileri oluşturmak zorundaydı. Ve onlar da bunu yaptı. Yani tercihi, biz sosyal demokrat bir partiyiz veya sosyal demokrat bir devlet modelini savunuyoruz, bundan ötürü bunları yaparız vesaire değil. Ha bu dönem olarak bir kamuculuğa denk düştü mü şeyde? Düştü tabii ki. Zaten bana sorarsan o partilerin içerisinde bile çeşitli hizipler oluşmasına sebep oldu. Ve hatta o partilerin bölünmesi de buradan kaynaklı oldu. Örneğin yani CHP bence bu anlamda güzel bir örnek. Bir tarafta işte halk evlerinde kuralım, aydınlatma,
köy enstitüleri
mantığında işte bilinç götürmeliyiz vesaire. Halka bu mantıkta adımlar atılıyor. Öte yandan köy enstitüleri kuruluyor vesaire. Ve bunu o günkü şartlarda çok cılız olan işte burjuvazide, toprak ağalarında vesaire de yarattığı tedirginlikler CHP içinde gerginlikler yaratmış ve CHP içerisinden çok sayıda insanın Demokrat Parti'nin kuruluşuna geçmesine sebep olmuştur.
Farklı sınıfsal çıkarlı, yani işte burjuvazinin içerisindeki farklı kesimlerin kendi çıkar çatışmasıyla ilgili bir şey bu.
Tam da işte devlet eliyle bu işi yaparken niçin size daha çok yarıyor bu devletin eli gibi bir durum.
Biraz da
şeyde eğer bir soru işareti oluşursa dinleyicinin kafasında ondan netleştirmek lazım. Almanya'da 1850'lerde 60'lardan itibaren uygulanan, Japonya'da 1880-90'lardan itibaren uygulanan model, Türkiye'de de 1920'lerden itibaren uygulandığı halde neden bir Türkiye, bir Japonya gibi ya da bir Almanya gibi emperyalist ülkeler ligine dahil olamadı? Çünkü Almanya ve Japonya bunu yaparken emperyalizm daha yeni yeni oluşuyor, daha yok.
Ve bu anlamda ileri kapitalist ülkelere yetişecek bir fırsatı var. Ama emperyalizm ortaya çıktıktan sonra artık bu modelle, yani Almanya'nın 1860'larda yaptığını bugün gidip ne bileyim Uganda'da yaparak Uganda'ya emperyalist bir devlet yapamazsınız. Bu artık mümkün değil yani. Bu model o zamanın modeliydi. O yüzden Türkiye'de belli bir derecede bir kapitalist sınıf yaratmakta bir anlamı oldu. Ama Türkiye'yi emperyalist ülkeler ligine taşıyabilecek konjektür yoktu. Yani bu da becerilemedi diye değil.
Ne bir yarı sömürge.
Evet. Artık çünkü emperyalizm 1. Dünya Savaşı'nı bile yapmış bir emperyalizm var ortada. Bitti yani. Geç kalmaktan öte geç kaldın yani.
Yani şey,
o yüzden yani CHP sosyal, oradan geldik ya. Onun da o
noktayı.
CHP hiçbir zaman sosyal demokrat bir parti olmadı. Ortanın solu siyaseti işte 1970'li yıllarda işte ağaçların bile sola yattığı dönemde belli derecede yüzeysel olarak bazı söylemlerin dile getirilmesinden ibaret.
Yani o taviz.
Evet, hükümet oldukları dönemlerde geçmişe sünger çektik da denmiştir. Gene aynı 70'li yıllarda. O yüzden yani onu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani. CHP hiçbir zaman sosyal demokrat bir parti değildi. Bugün de değil. Zaten bugün sosyal demokrasi diye bir şey yok. O yüzden bugün bizim ülkemizden bakıp da Türkiye'de sosyal demokratlar yükseliyor. Burada da sosyal demokratlar yükselecek gibi bir örtüştürme. Olmayan bir şeyin olmayan bir şeyle kıyaslanarak olmayan bir şeyin olduğunu söylemektir. Yani öyle söyleyeyim.
Yani şöyle bir örnek de verebilirim. Hani CHP'den devam ettiğin ama DSP vardı sonrasında. Bir
Demokratik Sol.
Demokratik Sol Parti Ecevit'in. Mesela Kemal Devriş programı mesela ya, gayet neoliberal bir programdı.
Ve Dünya Bankası'ndan mı geldiydi? IMF'den mi geldiydi?
Öyle bir Dünya Bankası'ndan geldiydi. Ki aynı Kemal Devriş'in de, yani 24 Ocak kararları sürecinde de
imzası
vardır. Kemal Derviş'in mesela yani AKP'nin daha sonra işte hükümetin düşmesi, AKP'nin gelmesiyle ilgili aslında AKP'nin uyguladığı Kemal Derviş programı DSP zamanında hazırlanmış bir programdır. Hani o Gendileri Gendilerinin kanı var meselesinde. Ne kadar aslında siyasal İslamcılarla da uyumlu programlar hazırlayabildiklerinden başka bir örneğidir. Ki işte orada bir benzeri AKP'nin ilk geldiği dönemde Avrupalaşacağız, Avrupa'ya kapı açacağız, batılılaşacağız, Müslüman demokrasi,
hani evet,
şey Hristiyan demokratlar gibi Müslüman demokratlar söyleminin olduğu, hatta bizde de bu söyleme tav olan, ya tamamdır yahu diyen liberal demokratların bulunduğu bir dönemdir. Hafıza önemli. Kesinlikle. Dedik ya.
Zaten şeyi o yüzden söyledim. Bu acı ilaçları içeceksiniz. Bu 90'lı yıllarda UBP TKP hükümeti döneminde hazırlanan ekonomik programla ilgili bir şeydir. Çoğu zaman unutulur ama bu memleket bizim platformu anlam planı sebebiyle kurulmadı. Bu ekonomik programa karşı çıkmak üzere kuruldu. 98-99'dur kuruldu da anlam planı diye bir şey yok. Bu memleket bizim platformu kurulduğunda üstüne denk geldi anlam planı ve oradan yükseldi. Ama o ekonomik programla ilgiliydi ve o ekonomik programın uygulayıcıları da sosyal demokratlardı. Ve bu da neoliberal bir ekonomik programdı. Kemal Derviş'le de gayet denk düşen bir programdı.
Burada parantez açacağım aslında tamamen bu tartışmanın içine. Bir tane kavram var, bir konuşalım diye.
Parantezi açmadan şeyi söyleyeyim. Biraz önce söylediğin halinin söylediğine çok denk düşen bir şey. Onu bir netleştirmek lazım. Yani siyasal İslamcılarına da denk düştüler dedin ya.
Hı hı.
Yani siyasal İslamcılık bir siyasal anlamda üst tarafta görünen, vitrin olarak görünen bir şey. Tıpkı bugün sosyal demokrat olduğunu söyleyenlerin demokratlığının ön tarafta vitrin olarak görünmesi gibi. İkisinin de kabuğunu gazladığınız zaman aynı neoliberal programa ulaşıyorsunuz. Yani ekonomi programları bakımından hiçbir farkları yok. Biri biraz daha layık, öbürü başını kapat ortalık yerde öyle gezme diyor. Ama ekonomi politikaları anlamında aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden siyasal İslamcılarla denk düşerler ama siyasal İslamcılık bakımından değil, ekonomik bakımından.
Evet, ekonomik bakımından.
Evet, onu söylemek lazım.
Şeyi açacağım, yani bu ortada
günü gelir siyasal İslamcılık bakımından da denk düşer. O
partinin yöneticisinin artık yavşaklık derecesine göre deyim. Yani siyasal sistemcilerle beraber, aile bakanlarıyla beraber buluşulup sosyal hizmetler dairesinin nasıl reorganize edileceği de konuşulur. Konuşuldu da dörtlü hükümet döneminde. Yani günü gelir o anlamda da denk düşer. O artık dediğim gibi kişilere bağlı bir meşrep meselesi.
Evet, meşrep meselesi. Şeyi açacaktım ben bir yani az önce konuşmanın başında programın başında da vurguladığımız bir şey vardı. Yani ortada bir de Sovyet deneyimi vardı ve bu yönde kapitalizmin vermesi gereken bir taviz çıkmıştı ortaya.
Taviz
ve
önlem.
Ve sosyal refah devleti. Şimdi sıkça kullanılan bir terim var. Prekarya diye. Prekarya'ya gelelim isterim. Çünkü sanki bu...
Biraz sosyal bağlamından çıkacak.
Evet biraz çıkacak ama bir yerde buraya da değinelim isterim. Çünkü bir koşut benzeşme görürüm. Ortada da sosyal devlet varken belki de daha güvenceli bir işçi sınıfının oluştuğunu kabul edebilirim. Belli bir yere kadar.
Belli ülkelerde
zaten Avrupa merkeziyetçi bir durumdan bahsederek sosyal demokrasi derken şeyden bahsediyoruz.
Yani Afrika'daki işçi sınıfı hiçbir zaman güvenceli olmadı.
Oradan bahsetmiyoruz. İşçi sınıfının belirli bir işte refah devletinin içerisinde belirli güvenceli bir pozisyon yaşadığı ama sanki bugün yaratılan yani neoliberal politikalarla yaratılan prekarya adı verilen güvencesizliğin bu döneme özel olduğuna dair bir terim var ortada. Halbuki işçi sınıfı zaten kendi karakteristik gereği güvencesizdir. Yani emeğin orada toptan kapitalistler aracılığıyla toptan denetimi vardır emek üzerinde. Ve zaten emeğini satmak zorunda olan bir insan zaten güvencesizdir. Yani sosyal devlet refah devleti içerisinde belirli mekanizmalar yaratılmış olabilir bunun içerisinde. Belirli o farklar eşitsizlikler azaltılmış olabilir. Ama ne güvencesizlik tam olarak ortadan kaldırılmıştır ne de eşitsizlik tam olarak ortadan kaldırılmıştır. O anlamda sanki prekarya yeni yeni oluşan bir katmanmış gibi söylenmesine gerek yok. O sosyal refah devletinin çocuklarının, o dönemde yaşayan insanların çocuklarının aslında neoliberal politikalarda kendisine güvenceli bir alan bulamamasıyla ilgili bir şey. O açıdan da onu söylemiş olayım dedim. Yoksa sosyal demokrasiyle ilgili
yani bu neye benzer? Bu şuna benzer. Benim normalde sakallarım var. Sakallıyım her zaman. İşe giderken evde, normal hayatımda dolaşırım. Bir gün bir yemeğe gideceğim için derim ki ya bugün sakalları keseyim derim. Sakalları keserim. Ondan sonra da yemek biter. Sonra tekrar koyuveririm kendimi ve tekrar bırakırım sakallarımı. Ve senden ki bana artık senin adın Münir olmasın çünkü sen farklı bir insansın. Bu anlama gelir. Çünkü bu tarihin belli bir döneminde, dünyanın belli bir coğrafyasında işçi sınıfının tamamen istisnai koşullar nedeniyle kazanmış olduğu belli hakların işçi sınıfının karakteristik özelliği olduğunu zannedip sonra da şimdi o hakların artık olmadığını gördüğü için buna başka bir isim verelim demektir. Başka bir anlamda ifade etmiyorum. Proletarya doğduğu andan itibaren güvencesizdir. Proletarya doğduğu andan itibaren her türlü olumsuz koşullara açıktır. Yoksuldur, işsizlik riskiyle baş başadır. Çalıştığı sırada işini kaybetme riskiyle, ücret baskısıyla her türlü anlamda olumsuz koşullara sahiptir. Ta 1930-40'lı yıllardan başlayıp 1980'li 90'lı yıllarda tamamlanan bir tarihsel parantez içerisinde Avrupa'nın belli bir bölümünde işçi sınıfı bir güvence kazanmıştır. Ve bunu işçi sınıfının karakteristik özelliği zannedenler yeni ortaya çıkan güvencesizliğe yeni bir isim vermeye ihtiyacı hissediyorlar. Olay bu. Ufku 1940'ların ötesine gitmemek anlamına gelir bu. Tarih bilmemektir en az.
İsveç'te bile artık
ya da tarihi isteyerek çarpıtmak.
Evet. Evet,
zaten sözlere geçelim. Proleter denilen şey aslında toprakla bağı kalmayan köylülüğün güvencesiz hale gelmesi noktasında kapitalizm için işlevsel olan bir şeydir. Yani yeni olmayan tarafı diyoruz ya işte prekar tarafına yani güvencesiz evet. Olan tarafına bence zaten konu
Orada da sanki bir şey söyleyeceğiz ama bir şey önerme yok bu arada. Prekarya dediğinde ne yapalım dediğinde gene bir şey yok bu arada. Çünkü yani tamam tespit yapmak da
çok üzülüyoruz önemli. Güvence istiyoruz.
Evet. Ama ne yapalım peki mesela? Prekarya sosyalizmi mi kuralım? Öyle bir şey de yok mesela. Yani bir önerme yok. Ben açıkçası onun da tırnak içinde onun üçünden açıklayacağım bunu. Proletarya mücadelesinin dizginlenmesi için de kasılmış bir tartışma olduğunu düşünüyorum.
Şuraya da bağlayabiliriz.
Proletaryanın kelime kökeni anlamında 1800'lü yıllardan itibaren kullanılması halinin söylediği gibidir ama kelime kökeni bence daha da aydınlatıcı bir şeydir. Latincedir. Ta Roma İmparatorluğu zamanından geliyor. Çocuklarından başka hiçbir şeye sahip olmayan anlamına geliyor. Yani mülksüz. Mülksüz anlamında.
Yani güvencesiz.
Evet. Mülk olmayınca güvence de olmuyor mülkiyet düzeninde. Yani düzen mülkiyet üzerine kurulduğu zaman mülk olmayınca güvence de olmuyor. Ki Marksizm bu mülk tartışmasına iki boyut getiriyor. Bir, kişisel, bireysel mülk. Yani benim kendi kişisel kullanımım için kullandığım arabam, üstüme de giydiğim pantolonum, gömleğim, sadece kendimin yaşamam ve ailemin yaşaması için var olan evim gibi. Bir de var kar getiren ekonomik mülkler, yani üretim araçları, fabrikam, para kazandığım hastanem,
çit dediğin toprak.
Evet, çit toprak üretim yapıyor ve satıyorsan, yani kendi kullanımın için değil, bahçende yaptığın üretim değil, değil. Yani. İki tür mülksüzlük tanımlıyor Marksizm. Bir, bireysel mülksüzlük, bireysel mülkiyetin olmayışı. Bir de üretim araçlarının mülkiyetinden uzak olmak. Proleterler üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmayan insanlar olarak tanımlanıyor. Bu anlamda ama bugün dünyaya baktığımızda bireysel anlamda üstüne gelecek pantolonu dahi olmayan bir mülksüzlüğün de ne kadar yaygınlaştığını, günde $1 gelirle yaşamaya çalışan insanların varlığını da görüyoruz. Mülksüzleşmenin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada, proletaryanın bu kadar büyüdüğü bir dünyada, proletarya yok, prekarya var demek kadar körce veya aymazca, Ali'nin dediği gibi niyetli ise eğer, aymazca bir tutum olamaz.
Buradan sosyal demokrasiye bağlayalım. Niçin işçi sınıfından konuştuk? Çünkü sosyal demokrasi doğduğu andan itibaren ve sosyal demokrat partiler işçi sınıfının partileri oldular. Bugünse öyle bir iddiası bile yoktur. Zaten vitrinde başka bir şeydir, programında başka bir şeydir. İşçi sınıfından kopuk sosyal demokrasinin de demokrasiyle de sosyallikle de alakası olabileceğini düşünmüyorum.
O zaman neden böyle vurdun? Sınıfsal temel anlamında da söyleyelim. O dönemleri ayırdık ya. Birinci dönemden ikinci dönemde gerçekten işçi sınıfı partileri.
Evet.
Üçüncü dönemde yani sosyal refah devleti döneminde işlev kazandıkları zaman gene bir sınıfsal katmana yaslanıyorlar ama tam olarak işçi sınıfına değil. İşçi sınıfını daha çok idare ediyor ama çıkarlarını seslendiği bir sınıfsal katman var. Beyaz yakalılar. Beyaz yakalılara yaslanıyor aslında. 1980'lerde o refah devletinin tabutunu çakma süreci de zaten beyaz yakalılarla beraber yapılan bir şey. Çünkü beyaz yakalılara büyük vaatler veriliyor. Bilişim sektörüyle birlikte sen kaptan olacaksın. Hepsiniz CEO olacaksınız. Bütün beyaz yakalılar, bütün okumuş olanlar alacak başını yürüyecek. Ve bu beklentiyle aslında beyaz yakalı katmanla birlikte yani hani işçi sınıfını işçi sınıfına kırdırdılar diyelim. Çünkü sonuçta beyaz yakalılar da işçi sınıfına dahil. Yani hala daha bir katmana yaslanıyor. O katmana verilmiş karşılıksız vaatlerle hareket ediyor.
Bugünse
o beyaz yakalılar gerçekten yüzleşmiş durumdadır.
Evet.
İşçi sınıfının bir parçasıdırlar. Gerçekten bilinç düzeyinde yani siyasal bilinç düzeyinde yüzleşmese bile içinde bulunduğu keder, melankoli, umutsuzluk aslında geleceğinin kendine vaat edilen 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde kendine vaat eden geleceğin olmadığını görmüş olmakla ilgilidir. Bu kederin sebebi bu zaten.
Sınıf da atlayamadılar.
Evet. O yüzden artık sosyal demokrasinin yaslandığı hiçbir katman yoktur. Tam ipi kopuk uçurtma durumundadır. O yüzden daldan dala konar.
her türlü kendine PR sağlayabileceğini düşündüğü ilişkinin içine girer, her şeyi söyler, her şeyi yapar. Çünkü sınıfsal anlamda bağlı olduğu hiçbir sınıf veya katman söz konusu değil. O yüzden... Köylülere yaslanmıyor. İşçilere yaslanmıyor. Beyaz yakalılara yaslanmıyor. Sanayicilere yaslanmıyor. Herkesten her şeyi yapabilecek kadar nasıl diyeyim? Müsait.
Müsait.
Müsait. Durumu müsait.
Yes. Bunu son sözün olarak kabul edebilirim. Eğer istersen tamam, söyleyebilirim. Kabul et. Son söz hakkını almayalım. Ali.
Ya aslında güzel özetlenmiş oldu bu müsait kelimesiyle. çünkü belki biraz daha farklı bir boyutu gibi oluyor ama ufuksuzluk durumu aslında var ortada. Yani mesela bir liberal açık hayatın ekonomik anlamda piyasa ilişkilerinden piyasa ilişkileri üzerinden şekillenmesini söylediği zaman biz bunu beğeniriz beğenmeyiz bir ufku var. Bunun yaşamı daha iyi hale getireceğini düşünür o, biz aksini düşünürüz vesaire ama bir siyasal ufku var buna dair. Sosyal demokrat hareketse tamamen bir ufuksuzluğa mahkum olmuş durumda. Neden? Çünkü siyasal ufkunu oluşturabileceği somut bir zemini yok. Somut zemin ortada yoksa aslında gerçek anlamda bir tartışma yürütebilecek bir hareket yok. Dolayısıyla da geldiği süreç bir sürü şeyle benzeşebilen. Yani gene bizim ülkemizde örneklerinden
Türk milliyetçisi, İran Türk milliyetçisi,
Kıbrıs konjektür neyi gerektiriyorsa. Konjektür neyi gerektiriyorsa. Kendine sağcı solcu demeyen insanların da aynı yere denk düşebiliyor. Kendilerine sağcı diyen insanlara denk düşebiliyor. Kendilerine liberal diyen insanlara denk düşebiliyor. Kendini ayırt edici bir özelliği yok aslında bu hareketin. Bence zaten bunun böyle olması bir sorun değil. Çünkü gerçeklik zaten olan durum üstünden yükselen bir şeyse konu daha çok sorun olan tarafı konunun sosyal demokrat hareketin sanki de bugüne cevap veren bir tarafı varmış gibi davrananlar karşısında ne yapılacağı tartışmasıdır. Bence sosyal demokrasi bariz bir şekilde artık tarih sahnesinden ya geçmişine dönerek kurtulabilir. Bu tamamen Marksist politikalardan yaklaşmasıyla alakalı bir şeydi. Dediğim gibi herkesin kendi sosyalizm veya Marksizm biçimi, yöntemi, ona dair yürüme bir mantığı, planı farklı olabilir. O konu ayrı bir tartışma konusu olur ama ya buna yönelecek ya da aslında tarih sahnesinden çekilirken adımızdan çekilelim mi çekilmeyelim mi tartışmasında aslında beyhude bir yere denk düşecek. Bir laf kalabalığında boğulmaya doğru gidiyor. Çünkü bir farkı yoksa bir hareketin aslında farklı olan tek şey o hareketin içerisindeki isimlerdir. Dolayısıyla bu tartışmayı isimler üstünden yapar mısınız, yapmaz mısınız tartışmasıdır. Sosyal demokrat hareketin içerisinde olması gereken tartışma.
Biz yapmayalım. Yavaş yavaş programı kapatalım. İsimlerden işimiz yok, programlarından işimiz var. Bizi dinlediğiniz
ama
için...
Ama program olmayanlar bile konuşabiliyoruz.
Ne yapalım? Program ya, üzerinden konuşabiliriz.
Hayat bize onu tartışmak zorunda bırakır. Zaten tartışırsayız bunun kaçarı yok.
Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bay bay.